NATO-Avrupa Birliği ilişkileri Transatlantik Ortaklığın temel ayaklarından birisi. Transatlantik Ortaklık dediğimizde bir yandan Amerika Birleşik Devletleri-Avrupa Birliği ilişkileri ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa geneliyle olan ilişkilerinden bahsediyoruz. Öte yandan da NATO-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri ve NATO-Avrupa Birliği ilişkileri Transatlantik Ortaklığın başka bir boyutu. Tüm bu ilişkiler ağının temelinde ticari meseleler ve savunma boyutu bulunuyor. NATO-Avrupa Birliği ilişkilerini bir yandan bu ilişkilerin temel belirleyicisi olarak Washington'dan izlemek mümkün. Öte yandan da bu iki kurumun merkezi olan Brüksel'den NATO-Avrupa Birliği ilişkilerine bakabiliriz. NATO-Avrupa Birliği ilişkilerine kurumsal düzlemde Brüksel'den baktığımızda söylemsel seviyede işbirliğinin derinleştirilmesi, işbirliğinin tesis edilmesi retoriği karşımıza çıkıyor. Peki NATO-Avrupa Birliği arasında gerçekten bir işbirliği var mı? Hangi alanlarda ve hangi boyutta? Bu soruya cevap verebilmek için NATO-Avrupa Birliği ilişkilerinin özellikle 2000'li yıllardan itibaren gelişimine bakmak lazım. Buradaki önemli adımları sıralamak gerekirse Avrupa Birliği'nin 1999 yılında kendi savunma ve güvenlik politikasını oluşturmasının ardından 2002 yılında NATO-Avrupa Birliği deklarasyonu ve 2003 yılındaki Berlin Plus düzenlemelerini hatırlamakta fayda var. Berlin Plus düzenlemeleri uyarınca NATO'nun bir bütün olarak müdahil olmadığı operasyonları Avrupa Birliği NATO imkan ve kabiliyetlerini kullanarak gerçekleştirebilir. Buradaki imkan ve kabiliyetlerden kastımız NATO'nun planlama, komuta kabiliyetleri, yani örneğin Shape karargahından bir operasyonun komuta edilmesi ve aynı zamanda Avrupa Birliği NATO arasındaki başka bir anlaşmaya dayanan istihbarat işbirliği. Berlin Artı düzenlemeleri sadece kağıt üzerinde kalmıyor. Uygulamada da Avrupa Birliği 2003 yılında Kuzey Makedonya'da Concordia operasyonunu ve 2004 yılında da Bosna Hersek'te Altea operasyonunu NATO imkan ve kabiliyetlerini kullanarak gerçekleştiriyor. Bunlar dışındaki askeri operasyonlarını Avrupa Birliği kendi imkan ve kabiliyetleriyle gerçekleştiriyor. Dolayısıyla Berlin Plus düzenlemeleri sınırlı ve marjinal seviyede kalıyor. NATO-Avrupa Birliği işbirliği kapsamında başka hangi konulardan bahsedebiliriz? Bunlar arasında ortak tatbikatlar düzenlenmesi var. Savunma yeteneklerinin geliştirilmesi konusunda ortak planlamalar söz konusu. İstihbarat alanında bilgi paylaşımı söz konusu. Ve Avrupa Birliği ve NATO'nun ayrı ayrı düzenledikleri operasyonlarda birbirlerine destek olmaları NATO-Avrupa Birliği işbirliği kapsamında değerlendiriliyor. Örneğin Akdeniz'de NATO'nun Sea Guardian operasyonu ve Avrupa Birliği'nin Sophia operasyonu kapsamında bu yasa dışı trafiğin engellenmesi amaçlı bu operasyonlar kapsamında her iki kurum arasında lojistik açıdan ve sağlık tedariki açısından işbirliği gerçekleştirildi. Aynı zamanda istihbarat alanında bilgi paylaşımı yapıldı. Avrupa Birliği NATO ilişkileri çeşitli öneriler ve deklarasyonlar bağlamında kağıt üzerinde adım adım geliştiriliyor, adım adım derinleştiriliyor. Bu bağlamda terörizmle ortak işbirliği, terörizmle mücadelede ortak işbirliği, hibrit tehditlerle mücadele, siber sorunlarla birlikte mücadele, kadın barış güvenlik konularında birlikte mücadele ve Avrupa Birliği'nin daimi yapısal işbirliği olarak kabul edilen PESCO adlı savunma yeteneklerinin gelişimine hedefleyen PESCO'ya NATO'nun nasıl destek olacağına dair bir takım ortak girişimler söz konusu NATO-Avrupa Birliği ilişkileri kapsamında. NATO-Avrupa Birliği ilişkilerinin gelişimini engelleyen nedenlerden bahsedilebilir mi? Evet, özellikle Kıbrıs ve Türkiye NATO-Avrupa Birliği ilişkilerinin derinleştirilmesini engelleyen üye devletler arasında NATO kapsamındaki güvenlik mekanizmalarına Kıbrıs'ın dahlini Türkiye engelliyor. Benzer şekilde Avrupa Birliği mekanizmaları içindeki güvenlik yapılanmalarına Türkiye'nin dahlini de Kıbrıs engelliyor. Bu nedenle iki kurum arasındaki toplantılar verimli sonuçlar üretemiyor. Buna ek olarak NATO-Avrupa Birliği ilişkileri genellikle kağıt üzerinde geliştiriliyor ve uygulamada biraz daha altıl olduğundan bahsedebiliriz. Sonuçta baktığımızda 27 üyeli Avrupa Birliği'nin ve 30 üyeli NATO'nun 21 üyesi ortak, tehdit algılamaları ortak, mücadele ettikleri sorunlar ortak. Tüm bu nedenlerle her iki kurum arasında transatlantik alanda işbirliği yapılması kaynakların etkin kullanımı, etkili kullanımı açısından çok elzem. Macron, Aralık 2019'da NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini ve Avrupa Birliği'nin askeri strateji ve yetenekler bağlamında kendine özgü, NATO'dan bağımsız bir kapasite geliştirmesi gerektiğinden bahsetti. Peki bu fikir yeni mi ya da gerçekçi mi? Bu sorulara cevap hayır. Avrupa Birliği'nin, Avrupa topluluklarının, o dönemki adıyla Avrupa topluluklarının kendine özgü bir askeri yapı oluşturması fikri Soğuk Savaş yıllarına dayandırılabilir. Bu dönemde 1950'lerde Avrupa Savunma Topluluğu bu fikre örnek gösterilebilir. 1960'larda Fuşe Planı NATO'dan bağımsız, Amerika Birleşik Devletleri'nden bağımsız bir savunma politikası geliştirilmesinden bahsediyordu. Fakat bu fikirler kağıt üzerinde kaldı, uygulamaya geçirilemedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin kıtanın savunmasına katkısına duyulan bağımlılık ve Avrupa ülkelerinin savunma yükünün bölüşümü konusundaki gönülsüzlükleri bu çabaları bir hayal haline dönüştürdü. Dolayısıyla Avrupa'nın kendine ait bir savunma mekanizması ya da ordusu o dönemde kurulamadı. Soğuk Savaş'ın sona ermesinden itibaren özellikle de Balkanlarda yaşanan çatışmalar ve Avrupa Birliği'nin Kosova'daki basiretsizliğini fark etmesinin ardından Avrupa Birliği 1999 yılında Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası'nı hayata geçirdi. Bu politika kapsamında da bir takım askeri yetenekler ve bunların fonlanmasına dair modeller üretilmeye başlandı. Bu modellere örnek olarak acil müdahale gücünü, Avrupa taburlarını, Avrupa Savunma Ajansı'nı, Avrupa Genel Kurmayı'nı, PESCO'yu, Avrupa Savunma Fonu'nu gösterebiliriz. Bunların bir kısmı işlevseldi, bir kısmı hayata geçirilemedi. Avrupa Birliği bunlara ek olarak bir üye devletin silahlı saldırıya uğraması sonucunda kolektif meşru müdafaanın işletilmesine dair bir hükmü antlaşmasına ekledi. Tıpkı NATO'nun 5. maddesi gibi. Hatta Kasım 2015'te Paris'e düzenlenen terör saldırıları sonrasında Fransa'nın da talebiyle Avrupa Birliği Antlaşması'nın 42. maddesinin 7. fıkrasında düzenlenen bu hüküm işletildi. Dolayısıyla Avrupa Birliği NATO'nun 5. maddesine benzer bir hükmü hem yasal olarak düzenledi hem de uygulamaya geçirdi. Yine de 42. maddenin 7. fıkrası NATO'nun 5. maddesinin öncelikli olduğunu belirtir. Tüm bu mekanizmaları bir arada düşündüğümüzde NATO'nun öncelikli olduğunu ve Avrupa savunmasının NATO çatısında esas olarak gerçekleştiğini görürüz. Avrupa Birliği'ne üye devletler NATO'ya olan taahhütlerini devam ettirirler ve NATO'nun Avrupa güvenliğinin ana şemsiyesi olduğunu kabul ederler. Dolayısıyla Avrupa Birliği çatısındaki Avrupa Birliği'ne özgü savunma mekanizması NATO'ya bağımlı durumda ve NATO'ya öncelik veren bir şekilde kurgulandırılmış durumda. Peki Avrupa Birliği neden NATO'dan bağımsız bir savunma mekanizması oluşturamıyor? Burada Avrupa Birliği'ne üye devletlerin savunma yükünün bölüşümü konusundaki gönülsüzlüklerini hatırlamak lazım. Örnek vermek gerekirse Amerika Birleşik Devletleri ittifakın savunma bütçesine Kanada ve Avrupalı ortakların toplam katkı paylarının iki katından daha fazla katkı sağlıyor. Benzer şekilde Avrupa Birliği'ne üye devletler gayri safi yurt içi hasılaların en az %2'sinin savunma bütçesine ayrılması hedefini henüz gerçekleştirememiş durumdalar. Tüm bu verilerin gösterdiği mali yük nedeniyle Macron'un hayalini kurduğu ve Avrupacı akımın da desteklediği NATO'dan bağımsız özel bir savunma mekanizmasının oluşması mümkün değil, görülebilir gelecekte. Buna karşılık Avrupa Birliği'nin savunma yükünün bölüşümü konusunda attığı her adım hem transatlantik ortaklığı güçlendiriyor hem de NATO ittifakı tarafından destekleniyor. Sonuç olarak baktığımızda Avrupa Birliği'nin NATO'dan bağımsız, kendine özgü bir savunma mekanizması oluşturması uzak bir hedef. Macron'un hayalini kurduğu Avrupa ordusunun henüz oluşması mümkün değil ve Avrupa'nın güvenliği, Avrupa'nın savunması belli bir süre daha NATO'ya emanet.